الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Değerli kardeşlerim, her çarşamba olduğu gibi İrfan Der Yaşam Merkezi'nde klasik dönemin önemli sufi müelliflerinden tasavvufun şekillenmesinde bir ilim olarak disiplin haline gelmesinde büyük katkıları olmuş ve tasavvufun her alanında risaleler kaleme almış Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hazretlerinin Fütüvvet Risalesi, yani insanı kamil olma konusunda ahlaki ve manevi anlamda değerli olan, insanı kamil kılan, kılınmasına vesile olan davranış kalıplarını bir, ne diyelim, manevi doktor gibi, reçete yazar gibi madde madde yazmış ve bunları da kaynaklardan, ayet ve hadislerden ve yine sufi büyüklerin sözlerinden delillendirerek çok sentetik, analitik diyebileceğimiz, yani böyle iyice düşünülmüş, keşfedilmiş, tahkik edilmiş, değerlendirilmiş bilgileri bize ilaç gibi sunmuş elhamdülillah. Onun eserinden okuyorduk. Yine inşallah bugün iki madde okuyacağız nasip olursa. Hemen başlayalım. وَمِنَ الْفُتُوَّةِ Yine fütüvettendir, fütüvvet ahlakındandır. İnsanın kamil olmanın önemli prensiplerindendir. اَنْ يَحْفَظَ الْعَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ هَذِهِ الْاَشْيَاءَ الْخَمْسَ Şu beş şeyi kulun nefsine hakim kılması, nefsinde koruması, koruma altına alması, yani riayet etmesi. Kişiliğine şu beş şeyi yerleştirmesi, bir davranış kalıbı olarak, daha modern ifadeler kullanırsak, davranış kalıbı olarak şu beş şeyi kendi kişilik yapısına, benlik yapısına yerleştirmesi. وَلَا يَخُلَّ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا Onlardan hiçbirini ne halel gelmesine izin vermemesi, yani terk etmemesi. Bu beş tane noktaya dikkat edecek ve bunlardan hiçbirini ihmal etmeyecek. Onlar neymiş? El-emanetü, emanet, emniyet, güvenilir olmak. Ve siyanetü, korumak, koruyucu olmak. Yani bunların tabii geniş anlamları var. Şimdi onları beraber düşüneceğiz inşallah. Önce maddeleri bir sayalım. Emanet, emniyet, siyanet, koruma. Ve sıdk, sıdk, sadakat, doğru olma, doğruluk. Ve sabr, sabır, tahammül etme, dayanıklı olma, güçlü olma. Yani her esen rüzgardan etkilenmeme. Yani sabır gerçekten önemli bir nokta. Vel ehul salih, salih kardeş, arkadaş. Yani salih bir kardeş olmayı da korumak anlamında. Ve ıslahu serira, iç dünyayı, içimizi, sırrımızı, yani sır dediğimiz şey aslında ruhumuza yakın olan yer. Yani ruhumuzda temas halinde olan noktaya sır diyebiliriz. Evet, tekrar sayarsak, emanet, koruma, sıdk, sabır, salih kardeş ve içi ıslah etme, düzeltme. Evet. Şimdi aşağıdaki bilgileri de okuyalım. Ondan sonra yorumlara geçersek daha iyi olur belki. Gerçi onlar daha detaylı. Oraya geçmeden biz bu şu beş maddeyi bir kısaca izah etmeye çalışalım. Bunlardan biri emanet. Biliyorsunuz emniyet, emanet peygamberlerin vasıflarından bir tanesi. Yani beş temel vasfı var peygamberlerin. Bunlardan biri de el-emin olması, güvenilir olmak. Yani bunun aslında neden önemli? İman biliyorsunuz kökü de buradan geliyor. Yani aslında ben bir şeye iman ettim, amentü billah, Allah'a iman ettim dediğimizde aslında biz şunu demiş oluyoruz. İnandım diye tercüme ediyoruz ama bu yetmiyor. İnanmak ne demek yani? İnanmak sanki hani görmediğim bir şeye inanıyorum yani, görmüyorum ama, halbuki öyle değil. Allah'a güvenmek. Ona bağlanıyorum, ona güveniyorum. Onun varlığından, varlığına, birliğine ve onun göndermiş olduğu ne diyelim, bilgiye. Bunların hepsine güveniyorum. Yani öyle bir iman ediyorum ki hem Allah'ın kainatın yaratıcısı olduğunu kabul ediyorum. Buna güveniyorum. Verdiği bilgiye dayanıyorum. Bakın tevekkül benzeri, bütün şeyler bunun içerisine girer bir şekilde. Bu anlamda kişinin hani inandığı şeye güvenmesi çok önemli. Mesela bir insana inanmak da öyledir. Yani falanca kişiye inandım, güvendim dediğinizde bu ne demektir? Beraber olduğumuzda veya ben olmadığımda bu kardeşim benim haklarımı korur. Beni müdafaa eder. Benim aleyhime çalışmaz. Güzel işler yaparsam destekler. Hata edersem doğrultur. Yani beni uyarır. Bunu güven içerisinde de yaptığımız için ben asla ona ters gözle bakmam. Yani bir kardeşiniz sizi iyi niyetle eleştirirse, yani daha doğrusu değerlendirmeye tabi tutarsa. Mesela ben geçen bir arkadaşa bir konuşmamı gönderdim, dinlettim. Hocam dedim, dinle bunu dedim, dinledi. Ve değerlendirdi dedim, değerlendirdi. Önce olumlu taraflarından başladı. Bana yarım saat neredeyse bir tahlil yaptı, ne güzel. Yani hem güzel olan taraflarını söyledi, hem de benim fark edemediğim noktalarda değerlendirmede bulundu. Yani çok da güzel oldu gerçekten. Çünkü insanın bir şey yapıyorsunuz ama sen onu fark etmiyorsun. Yani sizler mesela ben şimdi konuşurken nerede sıkıntı durum var onu daha iyi görürsünüz. Ben çünkü içindeyim. Hani ol mahiler ki derya işledir, deryayı bilmezler. Denizde yüzerken suyun dokunduğunu bilemezsin ki. Yani suyun önemini bilemezsin ama sudan çıkarsan, sudan çıkmış balık gibi anlarsın o zaman neyin ne olduğunu yani. Dolayısıyla insanın neye ihtiyacı var? Böyle sağlam dostlara ihtiyacı var. Kendisini Allah için değerlendirecek. Mesela eleştiri deyince biraz böyle olumsuz anlam ortaya çıkıyor. Belki değerlendirmek sözü daha anlamlı. Yani değerlendirmeye tabi tutmak. Çünkü değerlendirirken olumlu, bakın o akıllılık yaptı, olumlu yerden başladı. Olumsuzdan başlamadı. Hep olumlu şeyleri önce bir söyledi. Sonra, yani olumsuz da değil aslında, olumlu da değil. Yani değerlendirmeye tabi tutmak. Yaptığınız şeyin güzel tarafları olduğu gibi eksik tarafları var. Eksiklikleri söylemek. İşte o yüzden bir insanın bir insana güvenmesi çok önemli. Neden? Çünkü mesela beni eleştiren, yine eleştirmeye alışmışız demek ki kullanmaya, beni değerlendirmeye tabi tutan insana eğer güvenmiyorsam, iyi niyetinden şüphem varsa, o zaman o kimsenin ben değerlendirmelerinin de sahih olmadığını düşünürüm. Yani beni değerlendirirken beni geliştirmek için mi değerlendiriyor? Yani bana bu fikirleri beni geliştirmek, daha iyi ne diyelim işi yapmamı sağlamak için mi değerlendiriyor bu motivasyonla, bu niyetle, yoksa beni tahrip etmek, yani işte engellemek için mi? Bunlar da mümkün. Yani bir insan bir insanın gelişmesini istemezse, kendisine engel, rakip görürse ne yapar? Birkaç suda boğar, en ufak şeyi eleştirir, hatta yerden yere vurur, hatta bunu başkalarına aktararak sizi tahrip etmek ister. Yaparlar da bunu. Yani o yüzden ben şahsen şöyle düşünüyorum. Ya bu konuyu da hep çalışmak istiyorum aslında. İnşallah nasip olur. Yani şu algılarımız, şu değerlendirmelerimiz, şu insanların gündeme getirdikleri, güncelledikleri, yani güncel diye bize pazarladıkları olayların, durumların kaçta kaçı gerçek gerçekten? Bunda çok şüphem var benim. Yani birine bakıyorsun ak kaşık gibi her şeyi olumluyor, birine bakıyorsun her şeyi simsiyah görüyor. Yani kardeşim siyah beyaz da bunun ortasında, siyah dediğim bir avuç yerdir, beyaz dediğim bir avuç yerdir. Arada bir gri alan var ya, bir sürü renkler var, bir sürü tonlar var. Niye oralara bakmıyorsun? Oralar yok mu yani? Halbuki hakikatin kendisi de o detaylarda, oralarda. İşte o yüzden emanet, yani güvende insanın kendini hissetmesi, mesela eşiyle alakalı olarak. Yani evlendiğimiz, beraber bulunduğumuz eşimizin hatası, kusuru olması çok mühim değil ama güven meselesi önemli. Yani ona güveniyor olmam, yani benimle alakalı iyi niyet taşıyor olmasını bilmem ve benim gelişmem için çalıştığını fark etmem yetiyor. Gerisinde hata, kusur zaten o bitmez yani hata ararsanız. Dolayısıyla yani insanın hatalı olması değil aslında mesele. Ne diyelim, davranışlarıyla emniyet telkin etmesi esas. Yani, buyur hocam.
Hocam burada emanet de koruma, emniyet de demişken acaba aynı madde mi? Çünkü saydığım zaman 6 tane madde var orada. 5 maddeden bahsediyor. 5'leri korumaktan.
1, 2, 3, 4, 5. Doğru hocam 6. Yani olabilir hocam. Ben zaten...
Güvenlik de değil de emniyet ve güvenlik. Acaba aynı konu o emanet de koruma?
Evet, 5 şey diyor hocam. İyi fark etmişsiniz. Ama 6 madde var. Emanet ve koruma hocam yani beraber düşünülebilir. Zaten koruma dediğimizde hani ben de bu korumayı nasıl izah edeceğimi düşünüyordum aslında. Kendime göre bir şeyler düşündüm bugün. Hani koruma ne demek? İşte varlığında yokluğunda onun hakkını, hukukunu koruma, ona önem verme, güven mesela verdiğimiz önemlerden en büyüğü olmalı olabilir. Yani ne demek? Ben sizi korumak istiyorsam, yani sizin koruma altına almak istiyorsam size güven telkin etmem lazım. Yani güven vermem lazım. Dolayısıyla bunu beraber düşünebiliriz. Ayrı ayrı da olsa çok önemli değil ama dediğimiz gibi 5 madde üzerinden gidersek onun ikisini beraber düşünebiliriz. Hocam Allah razı olsun. Ama yani bu emniyet konusunun çok önemli olduğunu, yani bugün mesela bir alışveriş yaparken ne kadar güvendeyiz? Yani bir şey alacaksın. Gerçekten aldığın fiyata değiyor mu, değmiyor mu? Veya verdiğin fiyat kaliteyi karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Veya tüccar kardeşimizin bize söylemiş olduğu bir şey soruyorsun, işi bilmiyorsun mesela, gidiyorsun bir şey alacaksın. O benden daha iyi biliyor meseleyi. Ona ben ihtiyacımı anlatıyorum. O bana bakarak ya bunda para çoktur diyerek mesela atıyorum. Genelde Avrupa'dan gelenlere yaparlar böyle. İşte Avrupa'dan geldiyse bunun parası çoktur diye düşünüyor. Halbuki bilmiyor ki Avrupa'dan gelen insanın yolda harcadığı para belki de yani yıllık 2-3 maaşı gidiyor. Onun haberi yok. Fazladan yani ülkesine gelip ziyaret etmesi, burada yani o kadar yol, 3-5 bin kilometre yollar, arabası var, insanlar var değil mi yani? Uçakla geldiği zaman bir sürü uçak parası, yazın her şey pahalı. Buraya geldiği zaman zaten bir şekilde zorla işi götürüyor. Belki gelecek yıl gelemeyecek, yani imkan olmayacak. Ama buradaki kardeşimiz onu, bunda para çoktur diye mesela ne yapıyor? Fiyatı 2'ye katlıyor, 3'e katlıyor, kişiye göre fiyat söylüyor. Mesela bunlardan dolayı, hani turistlerin bile bu sene bu güvensizlik problemine dolayı gelmedikleri bir takım yerlerden söyleniyor. Çünkü sonuç itibariyle siz insanları bir defa, iki defa kandırırsınız ama üçüncü, dördü defa anlarlar ve bu sefer de geleceğinizi tehlikeye atmış oluyorsunuz. Mesela doğru yoldan gitseniz, ticarette veya farklı şeylerde, düzgün yolda gitseniz uzun süre, uzun soluklu bir iş yapacaksınız. Değil mi? Şimdi adam kısa yoldan hemen kazanmak için ne yapıyor? Hızlı yola giriyor hocam. Viraja hızlı girdiğiniz zaman ne olur? Güven kaybolur. Çünkü araba kullanırken bile nasıl arabayı kullanıyoruz? Kendimizi güvende hissederek. Yani anında önünde biri durabilir veya bizim arabada bir bozukluk olabilir, fren tutmayabilir. Değil mi yani? Bağlantı zayıflamıştır ama onu siz anlamazsınız. O an rast gelir. Siz her şey yolunda gittiğini düşünürsünüz. O yüzden mesela kendimizi emniyette hissederek virajları alırız. Frene basarız. Önümüzdeki, arkamızdaki... Mesela ben şimdi buraya gidirken arkamdan biri sıkıştırıp duruyor. Ben hiç şeyimi bozmadım. Sonra sağımdan geçti. Geçemedi, geri döndü. Sonra bir daha geçti. İnanın şöyle izledim. 5-10 dakika yani yolda beraber 3-5 dakika neyse. Yani herkesin önünden geçerek gitmeye çalışıyor. Ya kardeşim niye böyle yapıyorsun? Bak kazaya sebep olacaksın. Bak güvensiz bir ortam. Aslında dedim polisler hani biz bazen böyle hızlı gidiyoruz diye radara yakalanıyoruz ya. 5-10 kilometrelerle mesela. Çok yazık oluyor yani. 60'la giderken 70'le gitmişsin mesela. Çok büyük bir şey değil. Ama işte suçtur, kusurdur. Cezayı yiyorsun. Asıl cezayı bunlara vermek lazım. Yani trafiği sıkıntıya sokan ve güveni engelleyen insanlara. Bu noktayı şöyle tamamlayalım. Yani emniyet meselesi biraz zihinsel bir mesele. Zihinde olup biten bir hadise. Yani benim karşıya vereceğim bir duygu, bir düşünce. O yüzden benim ne yapmam lazım? Güvenilir insan olmanın yolunu, ki zaten burada onu aslında öğrenmiş oluyoruz. Güvenilir insan olmanın modelini yakalayıp bunu evimden başlayarak bütün insanlığa Benim ismim anıldığında bu insan güvenilirdir. Bilerek asla hata yapmaz. Yapsa da geriye döner. Bilerek asla aldatmaz. Ülkesini satmaz. Gibi bir takım temel prensipler düşünülmeli benimle alakalı, Müslümanla alakalı. Hani el müslüm men selim el müslümine min lisanihi ve yedihi. Ne diyoruz hadis-i şerifte? Müslüman, Müslümanın elinden, dilinden salim olan, yani emniyette olan, güvende olan insan demektir. Şimdi güzel yaldızlı sözleri söylüyoruz. İşte dükkana gelince yardımcı olalım, buyurun gelin diyor. Girdikten sonra nasıl yardımcı oluyor? Belli değil mesela. İşte o yüzden Hoca Efendi rahmetli bir hikaye anlatmıştı. Böyle hikaye değil, olmuş bir hadise. Hacı amcanın bir ismini unuttum, o ismi söyledi ama evini satmış. 40 bin lira satmış evini. Komşu da biri var. O da duymuş tabii sattığını. Demiş amca ev sattın mı? Sattım demiş. Yani duymuş tabii sattığını. Kaça verdin? 40. Ya demiş çok ucuza vermişsin. Ben 60'a alayım demiş yani. 40 çok ucuz. Demiş ki evladım sen duymadın. Ben sattım dedim. Henüz daha parayı almamış. Henüz iş bitmemiş yani. Dönebilir. Yani hukuken aslında dönme imkanı olabilir belki de. Ama amca demiş bak çok aldanmışsın yani. Bak ben sana yarım kat daha fazla vereceğim. 40 nerede? 50, 60 nerede? Evladım demiş sen duymadın mı? Ben sattım. Bitti. Bu defter kapandı. Yani ben bir söz verdim. Anlaşma yaptık. Belki de o kişiye Allah rızkını buradan verecek. Benim üzerimden. Nereden biliyorsun? Niye araya giriyorsun yani? O kişiye Allah bir lütufta bulunacak. Benim üzerimden bir lütufta bulunacak. Yani niye engel oluyorsun? Der gibi böyle sadık yani güven verici söz ağızdan çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen biz olsak ne yaparız? Ben olsam ya yani 20 bin daha fazla abi yani bu az para değil. Hemen dönüveririz yani. Ve öbür tarafa da ya kusura bakmayın aldanmışız falan filan deriz. Belki bu hakkımız da olabilir hukuken yani. Ona bir şey demiyorum ama burada amcanın tavrı yani ben söz verdim. Bu iş bitti. Artık mesele kayboldu. Bitti. Yani bu neyi yapıyor bunu? Güveni kazanmak için yapıyor işte. Şimdi geri dönmüş olsa o kişi ne diyecek? Bak amca zamanında bana böyle yaptı. Anlaştığımız halde caydı. İşte biri geldi onu kandırdı falan filan diye. Bir sürü sizinle alakalı gerçek olmayan bir takım boyutlar da ekleyerek bakın ne yapacak? Sizin davranışınızı çok farklı bir şekilde anlatacak insanlara. Buna meydan vermemek için aldansak bile ne yapmamız lazım? O güveni kaybetmemek esastır. Çünkü bunu hangi ruhla yapıyoruz? Zaten dünya geçici bir yer. Yani burası esaslı bir yer değil ki. Niye bura hakkında bu kadar mücadele edelim? Asıl bizim korumamız gereken işte siyanet, onu da söylemiş oluyoruz bu arada. Korumamız gereken değerlerimiz var. Yani ben Allah'ın huzuruna çıktığımda takva sahibi, muttaki olarak çıkmak istiyorsam çünkü Cenab-ı Hak o gün eynel muttakun diyecek. Nerede muttakiler? Onlar bir ayrılsın bakalım. Niye onları ayırıyor? Hesapsız onları cennete gönderecek. Kimleri hesaba tabi tutacak? Muttaki olmayan, müslim, mümin ama muttaki değil. Günahları var, sıkıntılı halleri var, borçları var. Yani insanların hakları var. Eşinin hakkı var, çocuğunun hakkı var, anne babasının hakkı var, komşunun hakkı var. Yani o konuştuğu yalanlar yüzünden, o kandırmalar yüzünden, ticaretinde, farklı şeylerde bir sürü insan ondan hesap soracak. Değil mi? Dolayısıyla daha işi var, o henüz bekleyecek o. Ne kadar bekleyecek o da bilmiyoruz, değil mi? Uzun süre bekleyebilir çünkü herkes tek tek hakkını almaya kalkarsa yani gerçekten bunu düşündükçe insan biraz tabii şey değişiyor bakın, metabolizması değişiyor. Yani şu sözü söyleyince herkes tek tek yani benden hakkını almaya geldiğinde yani belki de yıllarca bekleyeceğiz. Beklemek de bayağı zor çünkü hani karneyi alıp hemen eve gitmek var, bir de böyle beklemek var yani. Şimdi müttaki olsak, o yüzden takva ile ilgili hep alimler şunu söyler, takva öyle bir şeydir ki asla ayrılmaması gereken, yani bizden hiç ayrı kalmaması gereken bir şey, bir durum, bir tutum, bir makam. Yani her zaman bizimle olması lazım. Bizim de her zaman takva ile olmamız lazım. Ya bu ne demek? her davranışımızda biraz önce anlattığım o amcanın hikayesinde olduğu gibi, bak takvalı insan. Söz verdim diyor, bitti bu iş diyor. Para mera beni ilgilendirmiyor, fazla olmuş az olsun. Yani belki de o 40 bin 60 binden daha bereketli olacak, onu da bilmiyoruz ki. Biz sayıya takılıyoruz. Sayı önemli gibi görüyoruz. Biz çünkü nefs gözüyle baktığımız zaman sayıya, çokluğa bakarız. Halbuki esas olan sayı ve çokluk değil, kalitedir. Ama diğer türlü davrandığımda neyi kazanıyorum? Kaliteyi kazanıyorum. Takvayı kazanıyorum. Hem bu dünyada güvenli bir insan oluyorum ve insanlar bana güvenerek hayattan keyif alıyorlar. Çünkü çoğu zaman zihninizi kurcalayın biraz. Hep bu emniyetsiz insanlar yüzünden dramlar yaşıyoruz. Bakın terapileri inceleyin. Yani yapılan psikiyatri bölümüne gelen insanların ruh sağlığı niye bozuluyor diye hep güven bunalımıdır. Kime? Önce çocukken annesiyle güvenli yaşamamış olabilir. İşte psikolojide ilk 3 yaş ile yaşına kadar, hocam daha iyi bilir, yani güvenli anne, yani değil mi hocam? Güvenli anne meselesi önemlidir. Yani çocuğun fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını anında karşılayan, çocuk bilmiyor çünkü, yani kendini güvende hissetmesi lazım. Anında gelip, ama gelmesi yetmiyor, yani annenin rahat olması lazım. Yani psikolojisinin rahat olması lazım. Çocuğuyla ilgilenirken, onu emzirirken veya altını temizlerken veya kucaklarken, yatırırken hep o ruh hali tertemiz olacak. Değil mi? Rahat olacak. Ama bağırarak gidiyorsa, çırırarak gidiyorsa, işte ne bileyim daralmış bir durumda gidiyorsa, bütün o ruh hali ne yapıyor çocuğa? Aslında geçirmiş oluyor. Ve daha o yaşta biz yanlış, eksik bir eğitim üzerine bina etmiş oluyoruz kimliğimizi, kişiliğimizi. Yani düşün, evin hocam sıkıntı büyük bu anlamda, yani binanın temelindeki bir sakatlık, bir noktadaki demir eksikliği, hocam demirin bir yerde eksik olduğunu düşünün, yani şu kolonun geldiği yer altında bir demir bakımından eksiklik var veya beton, ne olur burası sürekli sarsılır ve hafif bir depremde yıkılıverir. İnsan da öyle, o asıl yapısındaki ne diyelim yetersizlikler, anneden, işte babadan, aileden alamadığı, okuldan alamadığı o çocukluk ve gençlik döneminde, yani yanlış kodlamalar diyelim, yanlış şekillenmeler yüzünden aslında biz ne yapıyoruz? Kendimiz güvenli olmadığımız gibi güvensiz bir nesil yetiştirmiş oluyoruz. Sonra başka unsurlar da devreye giriyor ve bugün gördüğümüz manzara ortaya çıkıyor. Güven, ne diyelim, eli avuca sığmayan, artık elle tutulamayan, güvenilmeyen demeyelim ama yani yönlendiremediğimiz, maneviyata doğru yönlendiremediğimiz bir gençlikle karşı karşıya kalıyoruz. Sürekli yani tüketim toplumu anlayışı üzerinden, yani zararlı alışkanlıkların peşinden giden, doğrunun, güzelin peşinden gidemeyen, bakın gitmeyen demiyorum, gidemeyen diyorum. Çünkü engellenmiş. Nasıl engellenmiş? Kendisine güven verilmediği için, yol yöntem gösterilmediği için ve içinde bulunduğu dünyada bu güveni vermediği için ne yapacağını bilmeyen, şaşkın, hayatın anlamını ve gayesini bilemeyen yetişkinlerin, yetiştirdiği çocuklar da böyle oluyor maalesef. O yüzden yani kendimize güven, Rabbimize güven, peygamberimize güven. Mesela peygamberimize güven çok önemli. Neden? Çünkü benim ona güvenmem lazım. Bağlanmam lazım. O çünkü hayatın merkezi şahsiyeti. Yani peygamberimiz gibi kimse olamaz. Bak şimdi onun yerine başka şahıslar koyduk biz farkına varmadan. Yani başka izimler, başka düşünceler, başka felsefeler. Rin peşinden gidiyor insanlar. Onun türküsünü, şarkısını söylüyor. Ama Hazreti Peygamber Efendimiz'i unutmuş. İşte burada bizim ciddi bir sorumluluğumuz var. Çünkü Peygamber Efendimiz'in merkezi bir şahsiyet, rol model olması, üsve-i hasene olması meselesini eğer biz güncelleyemezsek, Allah korusun, Peygamber Efendimiz'in peygamberliği işlevsiz hale gelir. Etkin hale gelmez. Daha da önemlisi, Allah'ın yaratıcı olması, yani ilah olmasının etkinliği de kalmıyor maalesef. Bakın hep bunları kaybediyoruz. O yüzden Allah'ın ilah olduğunun Ona bu açıdan güvenmemiz gerektiğini. Çünkü o kainatı yaratan, bakın yani bu sözlerin altını iyi doldurmak lazım. Ben kime iman ediyorum, güveniyorum? Kainatı yaratan varlığı ve vahiy gönderen, bilgi veren ve arkasından da bana hesap soracak etkin bir tanrı anlayışı. Evet, emanetle siyaneti böyle anlatmış olduk. Öyle düşünelim birlikte. Ve sıdk. Bakın bu da çok önemli bir kavram. Sıdk. Ne demek? Doğru olmak. Kuşeyri çok güzel izah ediyor bunları sufilere alıntı yaparak. Her zaman söylediğim bir tanımla var. Onu tekrar size söylemek istiyorum. Yalandan başka hiçbir şeyin insanı kurtarmadığı bir anda bile doğruyu söyleyecek kadar cesur insan. Hocam, yalpalamayacak. Yani şöyle, aslında benim şöyle düşünmem gerekiyor. Ben neredeyim? Sabri abi neredeyiz? Yolculuktayız. Yani ben nereye doğru yolculuğa gidiyorum? Allah'a doğru. Dolayısıyla bu yolculuk esnasında benim hiç sağa sola sapmadan, aldanmadan, hiçbir şeyin cazibesine kapılmadan bu yolculuğu doğru bir şekilde, bakın doğru bir şekilde yürümem lazım. Ben yürürken birçok şey beni etkileyecek. Beni sağa baktıracak, sola baktıracak, yukarıya baktıracak. Aa, orada güzel bir piknik yeri varmış diyecek. Şurada güzel bir ağaç varmış, altına gidip gölgelenmek lazım. Aa, şurada güzel bir pınar suyu var, hadi gidelim biraz içelim. Ya şurada hamam var, bir de gidelim duş alalım falan filan derken hocam, bir de kese yaptırmaya kalkarsan bu sefer ne olur? Bütün bu ne diyelim yani oyalayıcı boyutların etkisiyle aldanır gidersin. Vallahi o gün yolculuğu bırakır hamamda uyursun. Sıcak nasıl olsa, değil mi? Keseci de var. Oh, yani cepte para da varsa işte burada kalalım, geçelim dersiniz. Ama benim gidecek yolum var. Yapacak işlerim var. Benim hedefe varmam lazım. Yani dolayısıyla bu aldanışlar, bakın insanların çoğu hani dünya nimetlerinden hiç istifade etmeyeceğiz değil. Onu zaten bilindiği için söylemiyorum. O zaten meşru dairede olacak yani, ona kimse laf etmiyor. Benim kastettiğim aşırı oyalanma. Yani gaflet üretici. Yani gafleti doğuran, ne demek gaflet? Kişiyi Allah'tan alıkoyan, oyalayan durumlar. Yani dolayısıyla benim ne yapmam lazım? Aslında o eğlenirken, oyalanırken bile yolculuğuma devam etmem lazım hocam. Bu da mümkün. Otobandan gidiyorum, tamam. Şöyle bir tali yola girdim, orada oyalanıyorum. Onu da yolun bir parçası olarak kabul edersem, yine yolculuğumun bir kısmı olarak, orada da vazifemi icra etme şartıyla, namazımı kılmadır, oradaki insanlara tanışmadır, bakacaksın orada Allah var mı? Yani Allah her tarafta var da, yani Allah'ın etkisi var mı? Allah etkin mi burada? Cami var mı? Yok mu? İnsanlar burada dini biliyor mu? Bilmiyor mu? Değil mi? Madem uğradın buraya, bu köye bir uğradın. Güzel. Akarsuyu var. Dağı var, taşı var. Hamam var. Neyse. Yani biraz burada kalalım dedin. Madem kaldın, hiç olmazsa o zaman oranın maneviyatını ne yapman lazım? Bir etki etmen lazım. Camisi varsa camiye gitmen lazım. Yoksa ya burada niye cami yok kardeşim demen lazım. Oradaki insanlara uyarıda bulman gerekiyor. Bakın yani biz eğlenirken, oyalanırken, yerken, içerken bile bu manevi yolculuğumuza devam edebiliriz. İşte bu sıdk dediğimiz doğru yoldan ilerleme mantığı ve her şeyi sadakat duygusuyla, bakın güvenli olmak, bu da onun ikinci boyutu olmuş oluyor aslında. Güven verici ve sadakati ile o da bir güven verme. Aslında güveni en çok veren şey bu. Hani Ebu Bekir Efendimiz'in sıddık lakabını alması işte buradan kaynaklanıyor. Ayet-i kerimede var ya, ennebiyyun nebiler ve sıddıkun sıddıklar ve şuhada şehitler ve salihun. Yani ben maddeleri söylemiş oldum. Yani Allah katında en değerli insanlar kimler? Ennebiyyun, peygamberler. Sonra es-sıddıkun, sadıklar. Çünkü Peygamber Efendimiz'i en iyi anlayan kimdi? Ebu Bekir Efendimiz'di. Bundan dolayı es-sıddık lakabını aldı. Dolayısıyla insanın sıdk ile hayatını yaşaması. Yani bu aslında çok zor bir şey değil ama biraz emek istiyor. Yani kalbin ile, şu dil ile kalbin, hocam özdeş olması. Burada ne varsa o çıkmalı. Buradan ne çıkıyorsa o olmalı. Yani eğer yanlış çıkıyorsa düzeltmen lazım. Eğer doğruyu biliyorsan söylemen lazım. Çekinmeye, kızmaya, şey yapmaya gerek yok. Ha bu dünyada insanlar bana biraz sıkıntı verirler. E tabii verecekler. Yani bu iş bedava olmayacak tabii yani. Ya ben iyi güzel insanım, sıddık bir insanım, yolumda yürüyorum. E bana hiç karışmayın. Hayır, birileri senin otobanda hızlıca yol almandan rahatsız olacak. Çünkü niye? Ya adamın dükkanına gidip elma armut almıyorsun. Pasta börek yemiyorsun. Adam satamıyor. Sana tükettiremiyor mesela, örnek veriyorum. Veya seni gaflete düşürüp dünyaya kapılmana vesile olamıyor. Çünkü seni dünyaya kaptıracak. Ne yapacak senin üzerinden? Para kazanacak. Bak şimdi düşünün. Yani birçok şey satılıyor lüzumsuz. Bizim üzerimizden para kazanılıyor. Bir sürü zararlı madde satılıyor. Bizim üzerimizden para kazanılıyor. Yani her bakımdan bakabilirsiniz. Giyecek, yiyecek, yararlı, yararsız, ne bileyim yani arabanın modelini değiştirecek. Yani sana bak yeni araba çıktı, seninki eskimiş diyecek. Ama Mehmet abinin arabası 25 yıllıkmış mesela. Adam 25 yıldır aynı arabayı kullanıyor maşallah. Yani şimdi demek ki ama biri 25 gün dayanamıyor. Hemen aldı, ikinci gün yenisi çıkmış, değiştirecek. Abi ne oldu, dur bakalım. Ve evine yenge hanım koltuk alıyor. Gidiyor komşuya yeni bir koltuk almış, o daha modelli veya daha farklı gözüne şey gözüküyor, ilk defa gördü ya. Hemen ona kapılıyor, biz de değiştirelim. Mübarek daha yeni aldık ya. Yani onu da alsan o da iki gün sonra aynı olacak. Sen başkasını da bir daha göreceksin. Bunun sonu gelmez ki yani. Aldığınla yaşayacaksın. Onunla hemhal olacaksın ve onu seveceksin. Yani böyle bir doğru bir mantıkla yaşamamız lazım. Yani zaten tüccar mantığıyla her şeyi üretiyorlar. Her şeyi pazarlıyorlar. İşte materyalizm dediğimiz şey bu. Yani madde üzerine kurulmuş materyalist bir dünya ve sürekli sömürüyor bakın. Bu duygu ve düşünce ne yapıyor hocam? Başka ülkelerin imkanlarını da sömürmeye adamı götürüyor. Bakın yani sıdk ile doğru bir şekilde gitmemenin faturası çok büyük. Yani birkaç asırdır Müslümanların güçlü olmaması sebebiyle zayıf olmasından dolayı bakın dünyada bir sürü ülke sömürüldü. Peki bizim hakim olduğumuz dönemlerde sömürüldü mü? Sömürülmedi. Hata kusur olmuş olabilir ama büyük bir oranda yani Balkanlar sömürülmedi hocam. Afrika sömürülmedi. Avrupa sömürülmedi. Müslümanların bulunduğu yerlerde medeniyetler inşa edildi. Dolayısıyla ama bir iki asırdır bayrağı Avrupa'ya verdik. Yanlışlıkla. Ne yaptılar? Madde üzerine bir hayat kurdukları için seküler, ölümden sonrası yok. Şimdi ölümden sonrası yok deyince ne oluyor biliyor musunuz? Ne varsa burada var. O zaman burada tatmalıyım hepsinden, en iyisinden diyor. Ama biz ahiret var, en güzeli orada deyince buradaki güzelin değeri ne yapıyor? Düşüyor. Hani ayet-i kerimede var ya Bakara suresinde. Beşirlediğine aminu diye başlayan yani iman amelisi işleyenlere Cenab-ı Hak cennetten altından ırmaklara akan işte nimetler verecek falan. Ayet-i kerimede diyor ki bak diyor ha diyecekler ki bize dünyada bunların benzeri verilmişti. Benzeri. Aynı değil. Bakın tertemiz eşlerden bahsediyor. Kalıcı güzelliklerden bahsediyor. Hocam. Yani ahiretin güzellikleri ırmağı ile, hizmetçisi ile, kadınıyla, erkeğiyle ne veriyorsun ya bak köşküyle kalıcı ve hiç zahmet çekmeden olacak şeyler. Ama buradaki hep zahmet istiyor. Buradaki zahmet istiyor çünkü onunla aslında sevap kazanacağız. İşin bir tarafı da o. Ama siz ahiret yok derseniz, hesap verme duygusu taşımazsanız o zaman bütün kazancınızı yani keyfinizi bu dünyaya bağlıyorsunuz. Her şeyin keyfini ben burada almam lazım diyorsunuz. Halbuki Müslüman mantığı burada keyif almak için yaşamaz. Burayı bir cihat meydanı olarak görür, bir mücahede alanı olarak görür ve burada cihadı ile keyif alır. Mücahedesi ile keyif alır. Bu nefsiyle, bakın tasavvufta nedir? Asıl mücahede nefse karşı yapılan mücahededir. Niye nefse karşı mücadele ediyoruz hocam? Derdimiz ne bizim? Nefsimizin her istediğini yapsak iyi olmaz mı yani? İstiyor işte, canı istiyor. İstediğini ver yesin, istediğini ver geçsin. Niye engel oluyorsun? Bunun mantığı var. Çünkü ona yılları teslim ettiğimizde onun bizi nereye götüreceği belli değil. Dolayısıyla o keyif almak için, zevk almak için yanlış iş yapar, yalan konuşur. O zaman sadakatten ayrılır. Çünkü tek derdi bu dünyadan, bu dünyanın nimetlerinden istifade etmek. Dolayısıyla bunu elde ettiği oranda kendini mutlu hissediyor. Yani ne kadar elde etse yine yetinmiyor. Dolayısıyla yalan, dolan, hile, tuzak, bir sürü film çevirerek ne yapacak? En güzelini elde etmeye çalışacak. İşte idareci olmaya çalışacak, farklı yollardan zengin olmaya çalışacak gibi. Ama ne diyor Cenab-ı Hak? Yani bizim dinimiz ne diyor kardeşim? Sadık olacaksın, sıdk. Tamam mı? Yolda aheste aheste güzel bir şekilde yürü. Sağa sola aldanma. Dünyevi insanların söylediği sözlerden etkilenme. Hedefini Allah'a yönelt. Çünkü yarın sabah gidebilirsin. Dayandığın hiçbir şey seni kurtaramaz. Yani yarın şimdi İngiliz işte kaç yıl kraliçelik yaptı İngiliz kraliçesi? Kaç yıl yaptı? 40, 50, 60 bilmiyorum. Ve İslam ülkeleri ilgili birçok planı o yaptı değil mi? Oradan çıktı. Ne oldu şimdi? Nereye gitti? Nasıl olacak şimdi? Nasıl hesap verecek? Bunca insanın kanını akması, bak Filistin'de kan hala İngilizlerin üzerinden akıyor. Yani onların kurduğu plan. İsrail devletini onlar kurdu. Biz onlara bıraktık. Biz niye bıraktık? Bak biz niye bıraktık? Biz Filistin'i niye bıraktık? İşte doğru yürümezseniz, güçlü olmazsanız, yanlış insanların eline verirseniz imkanları onlar da kaçarlar. Korumazlar. Hatta düşmanla işbirliği yaparlar ve satarlar. İşte o yüzden sıdk, yani bağlılık, sadakat çok önemli. Evet. Ve sabır, sabır. Sabır değerli kardeşlerim, es-sabru diyaun diye hadis-i şerif var bildiğiniz gibi. Diya ışık demek ama ben onu enerji olarak tercüme etmeni daha doğru buluyorum. Şöyle, yani öyle bir ışık ki sürekli enerji veriyor. Sabır da öyle bir şey ki, bakın bir sıkıntı anı geldiğinde, bir sendeleme zamanı geldiğinde hemen dik duruşunuzu size sağlatıyor. Dur. O yüzden Efendimiz ne diyor? Ne buyuruyor? Sabır belanın geldiği ilk andadır. Detaylarını bildiğiniz için söylemiyorum. Yani dolayısıyla sabır bize şunu sağlıyor. Hatta nefis mertebelerinde 5. 6. mertebeye ta oralara tekabül eder sabır. Yani sabrın kazanıldığı mertebe öyle ilk mertebeler değil. Yani her gelen, mesela düşünün Allah korusun şu an buradayız. Çok yakınımızın vefat haberi geldi. Ne yapacaksın? Telefonuna baktın, vefat haberi. Bu eşin olabilir, çocuğun olabilir Allah korusun. Ama olacak bunlar yani. Allah korusun diyoruz da bir gün olacak. Annen baban olabilir, sevdiğin bir kardeşin olabilir. Yani bunlar olmuyor mu? Oluyor değil mi? Yani dolayısıyla bizim ruh halimizi, iç dünyamızı sarsacak olaylar her an gelebilir. Hazır olmamız lazım. Cenge hazır. Yani savaşa çıktık, meydanda savaşıyoruz. Diyorsun ki sen askere gelme, benimle ne uğraşıyorsun? Yani sen asker değil misin? Zırhını giymişsin değil mi? Düşmana karşı mücadele etmek için meydana çıkmışsın ama düşman askeri girirken kaçmaya çalışıyorsun. Aman gelmese de, savaş olmasa. Niye gittin oraya? Yani savaş meydanına niye gidilir? Savaşmaya gidilir. Madem savaşa çıktın, zırhını giydin, kuşandın, kılıcını da aldın eline, artık dayanacaksın. Yani öldürmüşsün, öldürülmüşsün, hepsine katlanacaksın. Yani buna hazır olman lazım. Zaten ölmeyecek miyiz? Hocam, ben hep öyle diyorum bazen. Yani zihnim böyle biraz karışınca, biraz bunlarla ilgili yani bazen mesela mezara konulmak adama şey geliyor böyle, yani beni bir gün alacaklar. Bak burada konuşan, işte şey yapan biri ama yarın bunlar olmayacak. Bir şekilde mezara koyacaklar. Aa diyorum, mezara mı koyacaklar? Bak ürküyorsun. Aslında niye ürküyorum? Çünkü unutmuşum ölümü. Rabıtayı mevti yapmamışım, dersimi yapmamışım. Bu sefer ölümle olan bağım kopmuş. Onunla olan ünsiyetimi koparmışım. Rabbimle olan münasebeti zayıflatmışım. Dalmışım farkına varmadan. Ondan sonra da ölüm hatırlayınca, mezara konulmak durumu zihnime gelince hop, korkmaya başlıyorum. O yüzden sufilerde rabıtayı mevt vardır. Ölümü hatırlamak, ölüme rabıta yapmak. Çünkü ölüme rabıta yapan insan ancak sıdk ile hareket eder. Yani biri geliyor şimdi size, diyor ki, bir plan kuruyor. Gel şuradan şu şekilde bir rant sağlayalım. İşte şu ihaleye girelim, işte şöyle yapalım, şu adamın yanına gidelim, onunla konuşalım, şu yetkilinin yanına gidelim, onu ikna edelim, işte şu filmi çevirelim falan, bir sürü hikayeler. Hepsini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Peki bu filmi ben şu an çeviriyorum da yarın sabah Rabbimle mülaki olma ihtimali var mı? Var. Peki ne diyeceğim? Ne olacak yani şimdi? Benim hemen ne yapmam lazım? Rabıtayı mevt yapan biri olarak, kardeşim ne diyorsun sen? Şuradan çek git. Bak benim nefsimi okşama. Beni yanlış tarafa yönlendirme. Bir de bu tipler şöyle yaparlar. Sureti haktan da gözükerek, hatta hile şeri yaparak, yani işte Müslüman zengin olmalı, Müslüman şöyle olmalı, Müslüman böyle olmalı gibi bunları da kullanırlar. Tamam, Müslüman zengin olsun ama doğru yoldan olsun. Ya ama işte bugün işler öyle gitmiyor. Rüşvet vermeden iş alamıyoruz mesela. Çok duyarız bunu. İşte lokanta açtım, içki satmazsam işte müşteri gelmiyor. Genelde Avrupa'daki kardeşlerimiz bunu sorarlar. Yani bir lokanta açar, Avrupalılar gelip içki istiyorlar. Ben şimdi satmasam diyor, yani gelmiyorlar diyor. O zaman satayım diyor yani. Bunlar zaten içiyor, dolayısıyla ben içirmiş olmuyorum diyor. Bak kendisini de böyle savunuyor. Yani tamam, sen içirmiyorsun da ama senin dükkanında da satılıyor bu. Gelmese gelmesin. Senin yemeğine yiyecekse bu adam, sevecekse içki içmeden de yer. Alışır. Ya oraya gidip yiyeceğim ama orada içki yok. Onu kabullenir. Değil mi yani? Dolayısıyla böyle çok hani sağa sola sapmaya gerek yok. İşte sabretmek. Neye sabretmek? Nefsin uydurduğu hilelere karşı sabırlı olmak. Yani o sürekli üretiyoruz nefsimiz bakın. Nefsi emmare sürekli üretir, pazarlar. Bunu aklı da kullanır, mantıkileştirir, dünyevileştirir, sana çıkar olarak önüne koyar. Şöyle yaparsan şunu elde edersin, böyle yaparsan şu makama gelirsin. İşte falanca partiyle ilişki kurarsan şu noktaya gelirsin. Filanca grupla ilişkiye geçersen bunu yaparsın. Abi benim derdim şimdi yani oradan bunu sağlamak, buradan bunu sağlamak, şuradan bunu elde etmek. Ya ben neyim o zaman? Hani ben değerlerim vardı benim. Hani benim prensiplerim vardı. Ben kime kulluk yapıyorum? Rabbime mi kulluk yapıyorum? Nefsime mi? Bakın bu soruyu çok sormak lazım. Yani ben Rabbime kulluk yapıyorsam o zaman onun emrettiği şekilde hareket edeceğim. Eğer Rabbime değil nefsime kulluk yapıyorsam o zaman başka bir kategoriye giriyorum. Yani dolayısıyla sabır bize bir kalkan gibi Allah'ın koyduğu sınırlara riayet etme noktasında kılıç gibi elimizde, yani güç olarak elimizde olan bir güçtür. Bunu öğrenmek lazım. Bunun ilk başta tasabburdur. Yani kendini sabra zorlamaktır. Sonra kendini zorlaya zorlaya tasabbur mertebesini geçersin. Sabır, onun da tabii şeyi var, yani kalite derecesi tabii ki ilerliyor. Nefis ilerledikçe o da ilerliyor. Evet, vel ehus salih. Salih kardeş. Bakın bunu da kısaca izah edelim. Salih ne demek? Düzgün. Sağlam.
Barışçı.
Ne diyelim başka?
Islah olmuş.
Temizlenmiş, ıslah olmuş. Yani düzenli, dengeli. Bakın. Bir kardeş olmak hocam. Ben şimdi bir insanım sonuç itibariyle ve insanların kardeşiyim sonuçta. Bütün insanlar kardeştir, değil mi? Bu çerçevede babamızın bile kardeşiyiz aslında. Yani bir anlamda eşimizin de kardeşi oluyoruz. Kardeşiz yani. Hani bir anne babadan dünyaya geliyoruz, o bir sebep. Ama aslında insan olarak kardeşiz. Yakınlık derecesi anne baba, eş olabiliyor, çocuk, onlar ayrı hikaye. Ama sonuçta bir kardeşiz. Yani ben bir insanlık dediğim 8 milyar insan varsa ben bir tanesiyim. Benim şimdi ne olmam lazım? O 8 milyar insana kardeş olmayı öğrenmem lazım. Salih bir kardeş ama. Yani düzgün. Neden böyle olması lazım? Çünkü ben eğer salih olmazsam, yani düzgün ve dengeli olmadığımda benim davranışlarım düzgün olmayacaktır. Bakışımla, duruşumla, konuşmamla, hareketlerimle, eylemlerimle, mesleğimi icra etme biçimimle ben yanlış işler yapmaya başlarım. Yani dolayısıyla doğru hareket etme, salih şeyinde aynı zamanda doğruluk da var. Doğru davranabilmem için benim salih bir ıslah edilmiş, düzeltilmiş, sınırları belli, bakın şahsiyetim var, kimliğim var. Şahsiyetimin, kimliğimin sınırları belli. Yani çok az yalpalama yapar. O da işte o anki durumdur. Dış bir etki vardır falandır filandır ama büyük bir oranda sapmaz. Kişiliği oturmuş. Ne yapacağı belli. Beni gören de ha bu insana şunu yaptıramazsın demesi lazım. Mesela diyecek ki ben bu kişiyi parayla satın alamam. Makamla, mevkiyle satın alamam. Kadınla, eğer erkekse kadınla satın alamam. Eğer kadınsa erkek satın alamam. Ben bunu şöhretle, makamla, mevkiyle, kadınla, erkekle, yani dünyevi bir amaç uğruna satın alamam. Bu adam düzgün. Hiç şey yok ki, iltifatı yok ki. O yüzden tasavvufta ilk başta yola girdiğimiz zaman dünya ile alakamızı kesmemiz istenir. Daha doğrusu dünya sevgisiyle alakamızı, züh dediğimiz hadise. Yani ilgisiz kalmak. Ne ki yani? Hatta zühdü tenkit eder arifler. Derler ki zühd ne ki? Dünya değerli bir şey mi ki onu değersiz görme önemli bir nokta olsun? Bakın burası çok önemli. Dünya çok mu önemli ki onu değerli görmeme, ona iltifat etmeme çok değerli bir durum olsun? Zühd bir mertebedir. O da çok değerli değil. Asıl irfan, arif olma, marifet. Yani kendini tanıma, Rabbini tanıma, o kıvama gelmek lazım. Zühd bir mertebe olarak geçilmesi gereken bir mertebe. Ama önemli bir mertebe yalnız. Dananın kuyruğunun koptuğu yerdir. Nefs-i mülheme makamında, yani şimdi İmam-ı Gazali tasavvufa girme kararı verirken zorlanmış. Yani Gazali hakikaten çok zeki bir insanmış. Allah rahmet eylesin. Yani gerçekten büyük bir insan. İnşallah bir gün onun da. Hatta bir şeyi okuyorduk. Yarım kaldı bak o da yani. Hoca Efendi'nin tercüme ettiği Dostluk ve Kardeşlik kitabı İhya'dan. Yarım kaldı. Sabri abi sen de onu. Mehmet Kahraman abi bizi bıraktı. Yani hep yarım kaldı bunlar. İnşallah okuyalım onu. O da güzel gidiyordu gerçekten. Yani onun çok güzel kitap. Kardeşlik, dostluk yani. Güzel tercümesi de var. İnşallah bunu bitirip onu okuruz inşallah nasip olursa. Yani şunu anlıyor. Ben diyor İslam alimiyim, dönemin büyük önemli bir şahsiyetiyim, Milli Eğitim Bakanıyım. Yani işte artık neyse. O gün önemli bir şahsiyet. Ama diyor Allah için çalışmadığımı fark ediyorum. Allah rızasını elde etmek için değil, şöhrete, şana kapılmışım şeklinde kendini değerlendiriyor. Ve kopacak bu işlerden. Fakat şeytan geliyor diyor ki ona, nefsi ve şeytanı, bak diyor bu şöhreti bir daha bulamazsın. Bu kıvamı, bu bağlantıları, tam devletin göbeğindesin, Nizam-ı Mülk'le berabersin, işte Melikşah neyse o dönem sultanla berabersin, yakınsın yani. Devletin tam göbeğindesin. Buradan şimdi ayrılıp gitmek istiyorsun. Bir daha geri geldiğinde seni bir daha buraya dolaştırmazlar. Yani binlerce insanın gözü var senin makamında, senin yerinde. Yaptığın işte güzel iş, ilimle irfanla uğraşıyorsun. Ama diyor ki o, ilimle irfanla uğraşıyorum da ama Allah rızası için uğraşmadığımı fark ettim. Bırakacağım bu işi diyor. Böyle 6 ay şeytanın nefsi onunla bir daha bu fırsatlar eline geçmez diye onu ikna etmeye çalışıyor. Fakat o ikna olmuyor. En sonunda kararını verip ve bırakıyor. Sonra Gazali oluyor işte. Yani o bağlantılardan kurtulma. Bakın felsefi okuyor, kelam okumuş. En son sufileri okuyor. İşte Harise-i Muhasibi okuyor. Kuşeyri'yi okuyor, Süleymi'yi okuyor, Kutul Kulüp var, çok güzel bir eser. Onları okuyor, bakıyor ki okumakla da olmuyor bu iş. Yani okumak ne ki? Yok diyor, bu iş artık gideceğiz. Onların yaptığı gibi halvet, üzlet, açlık neyse yapacağız. Ve yapıyor. Ve sonra tabii o değişim sonucunda İmam Gazali olmuş oluyor. Evet, salih insan olmak, ayet-i kerimede hani biraz saydık ya, nebiler, sıddıklar, sonra şehitler hocam. Şehitlerin çok önemli bir yeri var. Çünkü onlar artık kanlarıyla şehadetlerini ortaya koydukları için, yani Allah'ın varlığına, birliğine canlarıyla şahit yaptıkları için artık onlar, ama bak sıddıklarından aşağı, oraya gelemiyorlar. Çünkü sıdk çok önemli. O yani sıddık olmak gerçekten, yani peygambere denk denmez ama tam dibinde zaten. Çünkü peygamber vahiy aldığı için o Allah tarafında kurulmuş bir insan, oraya kimse erişemez. Ama yani bir insanın erişebileceği en üst noktaya ermiş insan demektir. Sıddık insan. Şehitler de sıddıkiyet makamının yakınında olmalarının sebebi canlarıyla bir ödemede bulunmuşlar. Bu çok önemli. Dolayısıyla dokunulmazlığı var. Ama bize kala kala ne kaldı? Salih olmak. Yani biz şunu yapabiliriz. Şehitliği Allah nasip eylesin. Önemli olabilir. Sıddık olmamız biraz zor gözüküyor. Hadi onu bıraktık. Ama salih olabiliriz. Yani salih insan olmaya çalışabiliriz. Yani bütünüyle salih olamasak da belli bir oranda salih olma kıvamına gelirsek, tahmin ediyorum ki Cenab-ı Hak bu dönemin şartlarının da yani kasvetli olması dolayısıyla bizim o küçük çaptaki salihliğimizi kabul edecek. Yani buna inanabiliriz, güvenebiliriz. Çünkü biz şeriatın yaşanmadığı dönemde Müslümanlığı yaşamaya çalışıyoruz. Şeriatın kurallarının uygulanmadığı bir dönemde İslam'ı yaşamaya çalışıyoruz. Onu arzu ediyoruz, onu bekliyoruz, onun için çırpınıyoruz. Diyoruz ki Allah'ın kanunları ile dünyayı idare edelim. Allah'ın kanunları ile dünyanın idare edilmeyişinin faturasını çok yani feci şekilde ödüyoruz. Dolayısıyla yani bunu arzu ederek yaşadığımız için yaptığımız o kısmi çalışmalar Allah'ın izniyle bizi salihlerden kılacaktır. Burada işte özümüzü doğru tutarsak, himmetimizi ve gayretimizi Allah'a yönlendirirsek, gücümüzün yettiği kadar kurallardan, şeriatın kurallarından, özellikle haramlardan kaçarak ve emirlerden de olabildiği kadar yaparak yolumuza devam edersek Allah'ın izniyle salihlerden olabiliriz. Evet. Ve ıslah-ı serire, artık bunu da söylemiş olduk zaten, içimizi ıslah etmek, düzeltmek. Yani içimizde ne var ki düzelteceğiz şimdi? Ona şöyle bir izah getirelim. Şimdi bizim kalbimiz merkezimiz, değil mi? Yani kalp insanın idare merkezidir. Hem tıbben de, değil mi hocam, öyledir. Kalp durunca hayat durur. Manevi kalp de hayatın merkezindedir. Yani insanın fizyolojisinin merkezinde kalp dediğimiz o et parçası, kan dolaşımını sağlamasına vesile olan kalp olduğu gibi insanın ruh yapısı, psikolojik yapısının da merkezi manevi kalptir. Yani öyle diyelim. Bu kalbe hem nefsimizden bir takım bilgiler veya işte değerlendirmeler, beklentiler gidiyor. O da bir şeyler fısıldıyor. Onun da çünkü beklentisi var. O her şeyden pay almak istiyor. İkincisi, ruhumuz da sürekli kalbimize tazdikte bulunuyor. O da bir şeyler istiyor. O diyor ki bak güzel yap. İhsan mertebesine ulaşmaya çalış. Sıdk ile çalış. Allah rızası için yap. Aldatma insanları. Affet, bağışla. İşte güzellikleri hep o pompalıyor. Manevi anlamda. Ama nefs de ya bak beni unutma. Benim arzularım var. Ben güzel yemek istiyorum, uyumak istiyorum, gezmek istiyorum. Bir kadın değil, 3-5 kadınla dolaşmak istiyorum. Bir erkek değil, 3-5 erkek bulmak istiyorum. Yani benim isteklerim çok. Bir de sadece bunlar değil, bu günahlar değil. Ben senin her yaptığından da pay almak istiyorum. Yani beni tatmin etmeye çalış. Güzel bir şey yaptın ya, ben meşhur olmak istiyorum. Bak, şöhret seni kandırıyor. E tamam, güzel iş yapıyorum, iyi makama gelmek istiyorum. Yani sürekli aslında bir yandan haramlarla beni meşgul etmeye çalışıyor. Ben ona rağmen iyilik yolunda ilerlersem bu sefer de iyiliğim üzerinden kam almaya çalışıyor. Oradan pay almaya çalışıyor. Yani nefsi sürekli beni bu anlamda rahatsız ediyor. İşte yani sırrımızı ıslah etmek bu anlamda çok önemli. Bak, bunlar hep olacak. Kalbine her iki taraftan da bir takım tazdikler gelecek. İşte burada ne yapman lazım? Kendini koruma altına alman lazım. Ey nefsim, bak adam ol, beni iyi dinle, sana payını, arpanı vereceğim. Ama benden, benim davranışlarımdan pay alma. Çünkü ben davranışlarımı manevileştirmek istiyorum. Ne demek yani o? Allah'ın huzuruna gittiğimde bana sevap verebileceği kıvamda kalmasını istiyorum. Karşılığını Allah'tan almak istiyorum. Sen bana sürekli dünyada şundan karşılık al, bundan karşılık al, ondan karşılık al. E tamam da ahiretine kaldın. Bak, nefsim sürekli din hizmeti üzerinden bile her şeyden pay almak, bir kazanç elde etmek ister. Ve beni kandırır sürekli. Niye bedava yapıyorsun? Para al karşılığında. Bak şunu şunu yaptın, sana şu makamı versinler gibi yani. Bunları çoğaltabiliriz. Niye meşhur olmuyorsun falan gibi. Kardeşim, yani Allah nimet verirse verir, şöhretse Allah verirse verir, gelir. Sen adam gibi çalış. Yani yolda yürümeye devam et. Allah sana verecek ya. Niye korkuyorsun? Yani dünyanın en meşhur insanları kimlerdir? Şeyhler hocam. Mevlana'yı herkes tanıyor. Avrupalı bile tanıyor. Amerikalı bile biliyor. Şimdi benim bir tane müdürüm vardı Belçika'da. Bana bir gün dedi ki, ya dedi, bu işte derviş tourneur diyorlar Fransızca, yani dönen dervişler. Onlar diyor şarap içiyormuş diyor falan filan. Dedim ki o şarap aşk şarabı dedim, yani o senin bildiğin şarap değil. Bak, o bile duymuş. Yani adamın hiç alakası yok ama yani bir yerden bir şey gidiyor bakın. O senin dedim bildiğin aşk şarabı, o dedim şey şarabı değil. Senin bildiğin şarap değil o. Bak, duyuyor. Yani dolayısıyla seninle uğraşmana gerek yok. Allah seni eğer kullarının kalbine koyacaksa bir yolunu bulur. Yani şimdi psikologlar mesnevi üzerinden Avrupa'da sağa solda pozitif psikoloji geliştirmeye çalışıyorlar. Buradan istifade ediyorlar ama biz hala kendi bölümlerimizde, psikoloji bölümlerimizde hala yani işte tasavvuf psikolojisi diye biz çalışıyoruz. Ondan kaçıyor bizimkiler. Aman işte bilimsel olmaz falan filan. Neyi bilimsel olmazmış? Yani elin adamı bilimsellik çıkartıyor buradan. Sen hala eski kafa devam ediyorsun. Neyse, değişecek inşallah onlar da. فَمَنْ ضَيَّعَ وَاحِدًا مِنْهَا Kim ki bunlardan bir tanesini zayi ederse فَقَدْ خَرَجَ عَنْ حُدُودِ الْيَقِينَ Hocam bak, çok güzel. Yakin ne demek? Yakınlık. Yani kim bunlardan birini, bu beş maddeden birini, bunlarla bağlantılı olan her şey demek aslında bu. Eğer kim ki bunlara riayet etmezse, güvenli, koruyucu, korumada olan insan, hem koruyan hem korunan, işte sıklığı yok, sabrı yok, ıslah, salih değil, içi karışık, karma karışık yani, duyguları karışık, düşünceleri karışık, ne yaptığı belli değil. Böyle bir adama güven olmaz ki, bu adamla dostluk iki adım gitmez. Evlenseniz eş olmaz. Dükkan açsanız arkadaş olmaz. Yola çıksanız yolda bırakır. Yani bu adamla ne yapılır ki? Bak şimdi gençler evleniyor, hemen ayrılıyorlar. Niye? Güven bunalımı yaşıyorlar. Yani bu işlerin tabii çok boyutları var. Yakinin, yani Allah'a yakınlaşmanın, yakini bilginin hududundan çıkar. Hocam tasavvufta yani hedeflenen bilgi yakini bilgidir. Ezber bilgi değildir. Yani kitaplardan öğrenilen ezbere bilgi değildir. Hangi bilgidir? Kendi tecrübesiyle, tecrübe ederek elde ettiği gerçeklik bilgisi. Ona biz marifet diyoruz. Yakini bilgi. İşte ilmel yakin, hakkel yakin, aynı yakin gibi kısımları var. Şimdi detaylara girmeyelim vakit aldığı için. Yani derdimiz yakini bilgiyi elde ederek doğru davranmak. Çünkü doğru bilgiyi elde ettiğin zaman ne olur? Doğru davranırsın. Şimdi Yunus hocam hep yeme içmemizden bize bahsediyor ya. Yani yediklerinizin çoğu çöp diyor mesela. Neden? İçeriğini biliyor. Yediğimiz o yiyeceklerin aslında gıda olmadığını, vücudumuza yağ oranını geliştirdiğini, bunları biliyor ve ısrarla bunu söylüyor mesela. Çünkü diyor bunları yersen vücut ne yapar? tahrip olur. Enerji oluşmaz. Yani dolayısıyla hastalıklara yol açar. Kolesteroldür, şekerdir falan filan. Kilo olur insanda falan gibi. Bu niye bunları söylüyor? Hekimlerimiz bu tür şeyleri söylerler. Niye? Çünkü yakini olarak biliyor yani. Vücuda giden gıdaların neye vesile olduğunu biliyor. Tıp ilmi bunu inceliyor, araştırıyor. Yani her bakımdan böyle. Davranış bakımından mesela şöyle davrandığımda buradan düzgün bir şey oluşmaz, sonuç çıkmaz diye bilmem lazım. Değil mi? Bak, davranış bilgisi, psikoloji önemli. Yani hangi davranışlar insanı zora sokar, hangi davranışlar benim kişiliğimi tahrip eder diye benim bilmem lazım. Ve davranırken de o tahrip eden davranışları yapmam lazım. Mesela öfkeli hareket etmek gibi, buna benzer işte şehvetlere çok fazla boyun eğmek, aklı iyi kullanamamak gibi, yani bunlar hep hatları var, bunların hudutları var, sınırları var. Aşırı kullanıldığında mesela akıl ne olur? Kurnazlık, hilekarlık çıkar. Ama kıvamında kullanılınca ne çıkar? Söyleyin, aklımızı kıvamında yerli yerince kullanırsa ne çıkar? Hikmet. Ama hiç kullanmazsan aklı ahmaklık olur. Öfkeyi, gazabı iyi kullanırsan ne çıkar? Cesaret. Ama kötü kullanırsan, hiç kullanmazsan bu sefer de yani şey adam, şimdi aklıma gelmedi şeyi, yani yanından eşini alsa Allah korusun bir şey diyemeyecek kadar korkak, korkaklık ha, evet. Şehvet mesela bir güçtür. Ama iyi kullanırsa ne çıkar ortaya? İffet çıkar. Ama kötü kullanıldığında, artık isimleri var şimdi aklıma gelmedi. Dolayısıyla bakın, bu üç kuvvetin, yani akıl, gazap ve şehvetin, yani arzu duymak, dengeli kullanılması lazım. Bunların hepsinin karşılığı var. İşte yakin hududundan doğru davranma, doğruluğu elde etme sınırlarından çıkmış olursunuz. Biz yine bir maddeyle kaldık. Mehmet abi bizi kızacak şimdi yani. Daha bunun devamı var. Ben devamını hemen okuyacağım. Sadece okuyacağım, geçeceğim inşallah. Hakimlerden biri demiş ki: "Men vecettehu minhu hâzi sitte eşya fahkum lehu bil futûve ettâme ve huve eyyekûn." Bir kişi de şu altı maddeyi bulursanız, altı şeyi, onda tam fütüvvetin yerleştiğini anlayabilirsiniz. Nedir o? Şakiren bi kalilin nimeti. Az nimete şükreder. Bir adamı nimeti az ama şükür halinde buluyorsan bu fütüvvet ehlidir işte. Sabirin ala kesiri şiddeti. Çok zorluklar var ama o sabırlı. Yudari el cahil bi hilmihi. Cahili hilmi ile, yumuşaklığıyla idare ediyor. Üçüncüsü bu. Ve yu'eddib el bakhil bi sahavetihi. Cimri olan kimseyi cömertliğiyle tedip ediyor, edeplendiriyor. Ve la yezidu fîmâ ya'meluhu li mahmidetil nas. Yaptığı şeylerden, insanlardan övgü beklemiyor. Yani övmesi için yapmıyor. Ve la yenkusu mimma kâne ya'melu min kıbeli mezemmetihim. Onlar kınayacak diye yaptıklarını azaltmıyor. Ne onlar övecek diye fazlalaştırıyor, ne onlar yerecek diye azaltmıyor. Yani şöyle, beni övsünler veya yersinler diye davranmıyor. Bu çok önemli bu. Mesela biz ne yaparız? İnsanlar övecekse yöneliriz, yaparız. İnsanlar kınayacaksa, eleştirecekse kaçarız. Peki burada şimdi sıdkı merkeze aldık mı? Almadık. Çünkü insanların övgüsü ve yergisiyle uğraşıyoruz. Bu riyakarlığa götürüyor. Bunu Muhasibi Hazretleri Kitab-ı Rüya bölümünde riyaya insanı sevk eden üç maddeden ikisi bu. Yani insanlar övsünler diye veya yermesinler diye, bir de insanlardan beklenti içerisinde olmak. Bu üç davranış diyor insanı riyakarlığa sürükler. Yani o yüzden insanlar övsünler, yersinler. Ha, insanlar güzel yaptığınız şeyleri övmeleri önemli. Şöyle önemli: güzel yapılan şeylerin toplumda şuyu bulması, hayata yerleşmesi, tesir etmesi için güzel yapılan şeyleri övmek lazım. Hocamız rahmetli mesela, yani bir kardeşiniz güzel bir şey yaptığınız zaman güzel yaptın deyin diyordu. Ki şeyi artsın, şevki artsın, motivasyonu artsın. Bak güzel yaptın, aferin sana, devam et. Hiç gelip durma. Çünkü onu hal olarak yapmıştır ama kalıcı değildir belki de. Sen ne yapmaya çalışıyorsun böyle diyerek kalıcı olmasını sağlıyorsun. O yüzden iyi yapan kardeşimize iyi yaptın, devam et. Hatta bunu yapman için gerekirse yardımcı olalım sana. Bak bu güzel bir huyun var, güzel bir hizmetin var. Eğer bunu devam ettiremeyecek duruma düşersen yardım iste bizden, sana yardımcı olalım. Ve teavün ala birri ve takva diyor Allah Celle Celaluhu. Yani iyilik ve takvada yardımlaşın. Mesela bir kardeşimiz güzel bir iş yapıyor. Ya belli zaman sonra bıkıyor, usanıyor veya güçsüz kalıyor. Kimse bakmıyor, ilgilenmiyor. Ya adam bırakıveriyor onu sonra. Ne yapacağız? Bakacağız bu kardeşimiz güzel bir iş yapıyorsa, kardeşim nasıl gidiyor işler? Desteğe ihtiyacın var mı? Senin için ne yapabilirim? Değil mi? Aa bak demek ki benim yaptığım iş güzel ki bak dikkat çekiyor diyecek o da. Yani yaptığım şey güzelse o zaman karşılığını benim hani marifet ne denir? İltifatı tabidir. Ama ben iltifat edildiği için onu yapıyor durumda olmayacağım kendim. Fakat başkaları da eğer güzel yapıyorsam benim güzel yaptığımı dillendirmeli ve destek çıkmalı. O onunla alakalı bir durum. Ama ben o övdüğü için yapıyor olmayacağım. Yani Allah için yapıyor olacağım ama onun övmesi, desteklemesi bana motivasyon olacak. O başka bir şey. Yani onu birbirine karıştırmayalım. Bir de insanlar kınayabilir. Yani o onların bileceği iş. Bazen diyorlar işte, şimdi modern hoca arıyor ya herkes biraz. Yani bir şey soruyor mesela, biz ona doğrudan cevap verince biraz rahatsız oluyor. Beğenmiyor mesela. Beğenmesin. Ben senin için Allah'ın koyduğu kuraldan vazgeçeceğim. Yani sen kimsin? Ben senin hatırın için sana şirin gözükeceğim. Diyeceğim ki Müslümanlıkta tesettür yoktur mesela. Yani zorunlu değildir diyeceğim. Hanımefendi modern, giyimi kuşamı ona göre. Diyor ki yani öyle bir şey emir yok ki diyor, siz uydurdunuz demeye getiriyor. Ben de diyeceğim ki ya bu çok önemli değil. Var ama önemli değil diyeceğim mesela. Benden bunu bekliyor. Yine aklıma geldi. Hoca efendiye biri böyle sormuş. Bir hanım kız, babası da müftü. Demiş kızım işte okula almıyorlar yani, başörtünü aç yani. Okuman lazım, okumak önemli. O da gelip hoca efendiye sormuş. Yani öyle bir kızdı ki yani böyle kızarak. Sen dedi nasıl müftüsün ya dedi. Bak devletin kademesinde görev almış bir adamsın. Sen gidip niye anlatmıyorsun dedi o yetkililere bu işin önemini de. Gelip de çocuğuna aç diyorsun. Demiş kızım evladım bu emri ben koymadım. Ben de kaldıramam. Kusura bakma. Benden böyle bir şey bekleme. Babana da söyle. Yani madem müftü, madem devletin kademesinde görevli, o zaman gidip devlete desin ki yanlış yaptınız. Niye gelip bizden şey almaya çalışıyorsunuz, pay almaya çalışıyorsunuz? Oraya gitsenize. Yani bakın insanlar sizden şey bekliyorlar. Bazen böyle yani işte bir takım tutum ve davranışlar onların durumunu yani rahatlatan bir fetva vermeni, bir görüş beyan etmeni istiyorlar. Siz de eğer meşhur olmak istiyorsanız, eğer insanların gönlünde yer edinmek istiyorsanız ne yaparsınız? Kayarsınız. Hele bunlar bir grupsa, menfaat sağladığın, biraz para kazandığın, biraz bilmem ne yaptığın insan grubu ise o zaman kayıp gidersin, Allah korusun. O yüzden ne yapacağız? Sıdk, işte doğru olacağız yani. Ondan gelecek olan menfaat gelmesin. Zaten ondan gelen menfaat bir fayda etmez. Doğru yoldan gelmiyor. O yüzden değerli kardeşlerim bakın yani burada okuduğumuz şeyler, yine son cümleyi söyleyeyim. Bu akşam bir madde okuduk ama içinde çok madde olduğu için herhalde oradan kaynaklandı. Yahya bin Muaz diyor ki hemen son cümle. El futuvvetü, futuvvet şudur. Es safa'u, temizliktir. Yani saf olmaktır. Fümme saha, cömert olmaktır. Fümmel vefa, vefakar olmaktır. Sümmel haya, hayalı olmaktır. Bu da ayrı 5 madde. Tabii hep tek tek hepsine girersek buradan kalkamayız. Biz burada bitirelim inşallah. Ama şu gördüklerimize bakılırsa bu bütün maddeler, hocam işte benim tasavvuf psikolojisi diye bahsettiğim şey bu. Bütün bu maddeler bizim iç dünyamızı tanzim ediyor. Psikolog neyle ilgileniyor hocam? İnsanın iç dünyasında, zihin dünyasındaki olup bitenleri anlamaya çalışmıyor mu? İnsanın davranışlarında ki motivasyonlarını anlamaya çalışmıyor mu? İşte bakın bunlar da iç dünyamızı tanzim eden sufi dediğimiz maneviyat eri, Allah dostu insanı tanzim eden, düzenleyen kurallar ve vazgeçilmez değerler. Dolayısıyla tek tek bu değerleri yaşamak, yaşatmak Ve bunları yaşatmak için kurumlar kurmak lazım. Bakın haya çok önemli. Yani gençlerimiz şimdi, çocuklar giyiniyor. Özgürüm ben diyor. Yine oraya girmeyeyim şimdi, dertli olduğum bir yer. Evladım nasıl özgürlük bu yani? Her şeyin ortada, ben seni görmek istemiyorum. Yani kendini bu şekilde niye gösteriyorsun? Sana ait bu vücut. Bak ben göstermiyorum sana. Sen niye bana gösteriyorsun? Ben de özgürüm. Ben de mi şimdi soyunayım yani? Nasıl yapayım? Söyleyin şimdi yani. Niye böyle yapıyorsun? Özgürüm ben diyor. Ne alakası var özgürlükle bunu diyorum. Bakın nereye bağlanmış? Hocam özgürlüğe. Özgürlük mutluluğa. Son cümlem. Yani mutlu olmak istiyorsan özgür ol. İstediği şekilde davran diye öğreten bu modern anlayışın karşısında biz bu kuralları, bu prensipleri inşa etmeliyiz. Yeni medeniyetin parametreleri bunlar olmalı. Vefakarlık, temizlik, iç temizliği, cömertlik, paylaşma, vefa ve haya. Yani ne demek haya? Her şeyi yapmıyorsun, her şeye dokunmuyorsun, her şeyi el uzatmıyorsun. Hep sınırlı. Yani başkası da var. İnsanlar var. Yani Rabbim bana bunları imtihan için verdi. Sınırlı yapmalıyım. Kalanı paylaşmalıyım diye. Bakın bu güzel duygularla inşa edilmiş insan, insanı kamil ve bu insanlarla yoğrulmuş bir toplum ve bir devlet istiyoruz. Bu devlet de bunların olabilmesi için şeriatı uygulaması lazım. Şeriatı uygulamazsa bir devlet haya da kalkar, safa da gider, vefa da kalmaz. El-Fatiha.